بسم الله الرحمن الرحيم. İstigase mevzumuzla devam ediyoruz. Bu dördüncü ders olacak inşallah. Demiştik ki geçen hafta istigase, ölülerle istigase yapmaya, ölülerden şefaat istemeye, ölüler ile tevessül yapmaya, bazıları yani bunun meşru olduğuna, bunun şer'an caiz olduğuna, kimileri bazı deliller getiriyor dedik. Bu deliller ile ölülerden şefaat istemenin, istigase yapmanın, onları vesile kılmanın şer'an caiz olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar dedik. Sonra bu delilleri geçen hafta en önemlilerini en azından işledik. Yani çok muhtasar da olsa, üzerinden çok böyle basit de geçmiş olsak da. Ama şöyle bir şey gördük. Gördük ki bu deliller ya senet itibariyle hastalıklı haberler veyahut da senet itibariyle sahih olsa da doğru olsa da içerik itibariyle yani ifade ettiği ya onların iddia ettiğini desteklemiyor, iddia ettiklerini desteklemiyor veyahut da ama zahiren sahih görünse de muhakkak bir illeti vardır dedik. İllet de nedir? İllet bir haberin metninde yahut da senedinde mahfi kusurdur. Yani o bir ilk bakışta görülmez. Onu araştırmak lazım. Onu bilmek lazım. Ha, gizli bir kusuru vardır. Yani illet dediğin gizli bir kusurdur. Metinde, bir haberin metninde veyahut da senedinde var olan gizli kusur. El muhim, yani bu bidat taifesi istigaseyi, ölüler ile istigase yapmayı yahut da ölülerden şefaat istemeyi, ölüleri vesile kılmayı caiz olduğunu ispat etmeye çalışan taife, bunlar sana şimdi hitap ettiği zaman senin üzerinde senin görüşünü bu yönde seni bu konuda ikna etmek istediği zaman senin indinde makbul olan hüccet getirmesi lazım. Senin katında, senin indinde makbul olan. Dolayısıyla Müslüman olma hasebiyle senin üzerine hüccet olacak olan nedir? Birincisi Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamıdır. İkincisi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, kelamı, fiili veyahut da takriridir. Hadis diyoruz buna. Veyahut da ama sahabenin sözü, fiili olacaktır. Veyahut da ondan sonra sahabeye tabi olan İslam uleması, tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonra İslam uleması olacak. Bunlar biz delil olarak kabul ederiz. Çünkü bunlar şeriatta kaynaktır. Yani hüküme kaynaktır. Bunun dışında mesela uykuda işte görülen rüya veyahut da işte keşif yahut da gaybiyattan alınan haberler şeriatta hüküme kaynak olmaz, mesnet olmaz. Dolayısıyla bunlar kabul edilmez. Yani seni bu konuda ikna etmesi için bir bidatçı muhakkak ya Kur'an'dan ya sünnetten veyahut da sahabenin amelinden veyahut da İslam ulemasından bir şey getirmesi lazım ki senin indinde makbul olsun. Sen onu kabul edebilesin. Burada bizim için önemli bir mesele var. Yani hadis ehli olanlar için, hadis ehli mezhebine mensup olanlar için burada çok önemli bir mesele vardır. O da nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olsun. Hani Kur'an, ayetler. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yani hadisler olsun, ister bu fiili, kavli yahut da takriri sünnet olsun yahut da sahabe radıyallahu anhum'un sözleri, fiilleri ve ondan sonra İslam uleması, bunlar tabii ki bizden çok önce, çok evvel yaşamışlardır. Aramızda yüzyıllar var. O zaman bizim için önemli olan nedir? O bize aktarılmış olan haberlerin hakikaten kime nispet ediliyorsa, yani o söz sahibinden çıkmış olmasını bilmemiz gerekir. Hakikaten o söylemiş mi böyle bir şey? Yani o söz kime nispet ediliyorsa hakikaten böyle bir söz söylenilmiş mi? Böyle bir amel yapılmış mı? Yapılmamış mı? Bunu bilmemiz gerekiyor ki bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını bilelim. Ha burada ne işin içine giriyor? İsnat. Senet. Bir haberin senedi. Bu hadis ehli mezhebinin menheci esas, en büyük esaslarının birisidir. İsnat, yani bir haberin isnadı. Çünkü dikkat ederseniz daha evvelki derslerde de bunu çok şey ettik, çok işledik. Bizim dinimiz neye bina edilmiştir? Haberlere bina edilmiştir. Çünkü İslam dininin İki ana kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin konuştuğudur. Onu kime konuşmuştur? Resul Aleyhisselatü Vesselam'a konuşmuştur. Bir de sünnettir. O da Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri, yaptıkları veyahut da takrir. Yani bir ortamda bir şey vuku bulmuştur. O sukut etmiştir. Yani onu takrir. Takriri sünnet diyoruz. Yahut da böyledir. O zaman ne? Bizim dinimiz habere bina ediyor. Habere. Bizim aramızda Resul Aleyhisselatü Vesselam ile 1400 yıl var. Dolayısıyla biz ona nispet edilen haberlerin gerçekten onun, yani onun söylediği şeyler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani Kur'an ayetlerinde böyle bir ihtimali dışarıda bırakıyoruz. Çünkü Kur'an'da zaten şart, yani ne aranıyor? Sahih kıraatlerde tevatür şartı getiriliyor. Dolayısıyla hani Kur'an ayetlerinde bir araştırmaya ihtiyaç duymuyoruz. Tabii bizler, yoksa yani ulema indinde, yani kıraat uleması ve yani müfessir imamlarımız elbette bu konuda, yani yine değişik muhtelif rivayetler olduğu için bazı ayetler hakkında bunu araştırma ihtiyacını hissediyorlar elbette. Ama hani biz basit, yani halk açısından Kur'an bizim için yani sabittir. Çünkü var olan, piyasada var olan Kur'anlar, yani Türkiye nedir? Yani Türkiye'de okunan Kur'an nedir? Asım kıraatinde Hafs rivayeti. Yani bu Türkiye'de ve yani İslam aleminin ekserinde okunan kıraat Asım kıraatidir. Hafs rivayetinde Asım kıraatidir. Yani bu yaygındır ve hiç kimse yani Kur'an'ı açtığı zaman, Kur'an okurken bu ayet acaba gerçekten böyle midir, değil midir, ben bunun senedini bir araştırayım, bu ihtiyacı hissetmez. Ama sünnet biraz daha farklı, çünkü sünnette hani mütevatir sünnet vardır, manen mütevatir ya da lafze mütevatirdir veya mütevatir altı sünnet vardır. Yani ahad haber dediğimiz, yani senet itibariyle tartışılmış yahut da yani sahih olsa da mütevatir derecesine yükselmediği için yine bazı alimler tarafından kabul edilmemiş vesaire. Yani hadis noktasında tartışmalar var. Sahabe sözünde bu tartışmalar daha da yoğun olur. İslam ulemasının sözünde daha da yoğun olur. Çünkü ne kadar şeyden, ana kaynaklara ne kadar uzaklaşırsan o kadar da ulemanın yani zapt ihtiyacı o kadar da gevşemiş. Yani misal İmam Bukhari, yani Kur'an'dan sonra en sahih kitap hangisidir? İmam Bukhari'nin sahihidir. Ama İmam Bukhari rahimullah'ın tarihi de var. Tarihi de var. O tarihinde mesela Bukhari, yani sahihinde aradığı şartları tarihinde aramamıştır. Yani orada bir rivayeti nakletmek için aynı şartları aramamıştır. Çünkü orada daha gevşek davranmıştır. Çünkü hadis başka bir şey, tarihi bir nakil ayrı bir şey. Yani biz bir zamanda böyle bir şey vuku bulmuştur. Buna benzer, yani ulema ne kadar Kur'an ve sünnetten, yani sünneti yani korumaktan uzaklaşmış ise, yani öyle bir meslekten uzaklaşmış ise o kadar da şartları gevşek tutmuştur. Dolayısıyla yani Kur'an daha kesindir subutu, sünnette biraz daha hafiftir. Yani daha çok ihtilaflar vardır. Sahabe sözünde daha çok ihtilaf olur. İslam ulemasının sözlerine daha çok ihtilaflar olur. Hatta yani kitapları okuduğunuz zaman görmüşsünüzdür siz de. İşte bir imamın, mesela bir imamda bir meselede 2-3 tane rivayet vardır. Bir, yani bir görüşe göre öyle demiştir, bir görüşe göre böyle demiştir, bir görüşe göre şöyle demiştir. Böyle şeyler mümkün. El muhim, bizim için önemli olan ne? Yani bu haberlerde bizim dikkat etmemiz gereken nedir? Senettir. Senet. Bu bir menheç meselesi. Yani bir haberin senedini aramak, senedini soruşturmak, senedi nedir? Yani bu haberi kim sana söyledi? Kim aktardı? Bu bir menheç meselesi. Özellikle hadis ehlinin menheci esaslarının birisidir. Hiçbir zaman hadis ehli bu esasından vazgeçmemiştir. Dolayısıyla hadis ehli mezhebinin büyük imamları, İmam Bukhari rahimullah ya da Ali bin Medini rahimullah ya da İmam Abdullah ibn Mubarak gibi veya da Yezid bin Harun gibi vesaire, İmam Ahmed, İmam Şafi vesaire, bunlar Taifetül Mansura hadisinde la tezalu taifetun min ummeti zahirina alel hak ya da yuqatiluna alel hak, yani bu hadislerdeki tarif edilen o daim her bir asırda hakkı ikame edecek olan, koruyacak, muhafaza edecek olan Taifetül Mansura'yı tarif ederken demişlerdir ki hum ashabul hadis, onlar hadis ashabı denir, hadis ehlidir. Hatta İmam Ahmed, işte Yezid bin Harun rahimullah demişlerdir ki bu taife için in lem yekunu ashabul hadis fe la edri menhum, Eğer bunlar hadis ehli değiller ise, yani bu Taifetül Mansura hadis ehli olanlar değiller ise, başı kim olabilir? Başı kim olur bilmem demişlerdir. Niye Taifetül Mansura olarak isimlendirmiştir hadis ehli? Çünkü hadis ehli İmam Sevri Rahimullah'ın ifadesiyle el melaikatu hurrasus sema ve ashabul hadis hurrasul ard. İmam Sufyan-ı-Sevri Rahimullah öyle tarif etmiştir. Melekler semanın nöbetçileri, bekçileridir ve hadis ehli de yeryüzünün bekçileridir. Neden? Yani neyi bekliyorlar, neyin nöbetini tutuyorlar? Dinin, yani dine tahrifatın girmemesi, dine bidatların girmemesi, dine aşırıların aşırılıkları girmemesi için kim orada yani dini muhafaza ediyor? Hadis ehli. Neyle muhafaza ediyorlar? Bu önemli. Yani özellikle neyle muhafaza ediyorlar? Haberlerin senediyle, yani senetlerini araştırarak. Onun için yine İmam Sufyan bin Thawri rahimullah demiştir ki el isnadu silahul mu'min. Senet, yani bir haberin isnadı müminin silahıdır, silahı. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعُهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْنْ يُقَاتِلْ. Eğer yanında silah yok ise neyle savaşacak? Silahı olacak ki yanında savaşsın. Kime karşı savaşacak? Bidat ehline karşı. Yani dine bidatları sokmak isteyen, dini tahrif etmek isteyenlere karşı ne edecek? Senedi kullanarak ya haberlerin senetlerini kullanarak onlara karşı mücadele verecek. Onun için İmam Abdülhabib İbni Mübarek Rahimullah el-isnadu mined-din diyor. İsnat dindendir. İsnat dindendir. Niye dindendir? Çünkü diyor ki وَلَوْلَ الْاِسْنَاتِ İsnat olmasa diyor لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ. O zaman isteyen istediğini söylerdi. Yani şu dinde, şu dinin Hristiyanların dinine yahut da Yahudilerin dinine yahut da başka dinlere benzememesinin sebebi, çünkü bizim dinim, yani biz bu ümmette isnat diye bir şey var. Haberlerin isnadı diye bir şey var. Yani hadis ehli bir şey duyduğu zaman ilk sorduğu nedir? Bunu sana kim aktardı? Bunu sen kimden duydun? Yani o birincisi o haber, ta ki o haber kime nispet ediliyorsa birincisi o haberdeki ravi, yani o senet muttasil olacak. Yani bir ittisal, bir kopuksuzluk söz konusu olması lazım. Kopuksuzluk. İkincisi o haberi rivayet eden raviler de zaptında, adaletinde güvenilir olması gerekiyor. Zayıf olmayacak. Yani hafızası güçlü, yani güçlü değil, unutkan yahut da bir şey ekleyen veyahut da hatta yalan uyduran, böyleleri olmaması lazım. Böyle olursa şayet, o zaman ne diyor hadis ehli? Hemen haberi diyor ki bu haber, yani bu haberin senedi müşkil. Bu haberin senedi problemli. Dolayısıyla biz hakikaten yani bu falan falan şahıstan aktarılan haber gerçekten o söylemiş mi bilmiyoruz. Hatta eğer özellikle yani eğer o senette yalancılar vesaire var ise, o zaman zaten diyorlar ki bu haber uydurmadır, yalandır, yani iftiradır. Ha bu niye önemli? Çünkü biz bütün bu meselelerde, ister yani bu itikadi mevzularda olsun, ister fıkhi meselelerde vesaire, bütün yani dini bütün dini meselelerde bir haberin önce nesine bakıyoruz, senedine bakıyoruz. Eğer seneden sabit ise, yani isnat var ise o haberin ve isnadı da sahih ise, gerçekten kabul, yani makbul bir senedi var ise, o zaman o haberin metnini tefekkür etme, metni ne de yani delaleti nedir, o zaman bunu araştırmanın manası var. Yoksa zaten eğer bir haber falan falandan bir haber geldi ama kim getirmiş haberi? Yahut da haberi getirenler uydurmuş da olabilir. Yahut da bir şey unutmuş olabilir. Yahut da bir eklemede bulunmuş olabilir. E o zaman ben şimdi bu haberi niye değerlendireyim ki? Çünkü bu haber zaten yani sabit olduğu muhtemel, şüpheli. Sabit olduğu şüpheli. Zaten sabit olduğu şüpheli olan bir haberi ben niye değerlendirmem gerekiyor ki? Dolayısıyla bizim en büyük, yani bidat ehline karşı en büyük silahımız nedir? Bir haberin isnadıdır. İsnadı. Geçen şu, hatırlarsanız geçen hafta bu istigası, ölülerle istigası etmek, işte şefaat talep etmek, tevessül etmek vesaire konusunda, mevzusunda size getirdiğim o karşı tarafın verdiği delillerin hepsi yani ekserine senet itibariyle zaten çürük. Senet itibariyle çürük olmayıp da sahih olanlar da onların iddiasını desteklemiyor. Çünkü mümkün değil. Bir bidatçının sana getirdiği bir delil, ki delil yani bizim kabul edebileceğimiz, yani Müslüman olarak, hak ehli olarak kabul edebileceğimiz delil ya Kur'an'dan olacak, yani ayet olacak, veyahut da hadis olacak, veyahut da Kur'an ve hadisin yaşamış olan, açıklamış olan, tefsir etmiş olan sahabe radıyallahu anhumdan olacak. Veyahut da onlara tabi olan ehl-i sünnet ulemasından olacak. Şimdi böyle olunca elbette yani bu haberler zaten içerik itibariyle, ha onu anlatacaktım. Bidat ehli sana bunları getirdiği zaman, bu deliller getirdiği zaman, o zaman bu deliller eğer sahih bir delil ise, yani senet itibariyle hakikaten kime nispet ediliyorsa, ona ulaşıyor ise, o zaman bu hakka uygun olması gerekiyor. Hakka mutabık olması gerekiyor. Yani dinin esaslarına, dinin asıllarına, dinin külliyatına, külli kaidelerine uygun olması gerekiyor. Değil mi? O zaman yani hak olur. Ama şimdi bidat nedir? Bidat haktan sapmadır, delalettir. Haktan sapmadır. O zaman haktan sapma olan bir şeye nasıl delil getirebilirsin ki? Yani hak olan bir şeye getirebilirsin. Hak olmayan bir şeye, yani batıl olan bir şeye haktan delil getiremezsin. Ama yine de batıl olan bir şeye haktan delil getirmeye çalışıyorsa bil ki o hak aslında onun aleyhinedir. Yani eğer bir haber, eğer bir hadis sahih ise ve onu sana delil getiriyorsa bil ki o delil, o hadis aslında onun aleyhine bir delildir. Lakin ne? Ya o artık muhatap olun bunu anlayamıyor, göremiyor veyahut da yani haber, yani o sahih olan haberin illetleri mahfidir. Yani illetlidir. O illetler yani gizli kusurlardır. Şimdi geçen hafta bazı delilleri beraber okuduk. Bu deliller neydi? İki tane ayet size göstermiştim. Yani bu istigasede, tevessülde, ölülerle tevessülde delil getirilen. Yine birkaç hadisi getirmiştim. Hadisi bunları beraber okuduk. Şimdi bunlar tabii ne? Bunlar yani naslar. Nas diyoruz hani Kur'an ve sünnetten gelen delillere nas. Şimdi bunları halka verdiğin zaman tabii halk zaten delilleri çok fazla anlamaz. Anlamakta zorluk çeker. Dolayısıyla daha etkili davet, yani bidat fırkaları için daha etkili olan davet nedir? İslam ulemasının sözleriyle bidatlarını ispat etmeye çalışmak. Dolayısıyla geçen hafta size demiştim, yani inşallah gelecek hafta işte İslam ulemasının da bu konudaki görüşlerini size aktaracağım ki bunu da bilesiniz. Çünkü bizim inşallah gelecek hafta yani bu istigase mevzusunun bir hulasasını yapacağız inşallah. Yani son bir artık değerlendirmesini yapacağız. O zaman da buna inşallah yani bir daha net tabii bazı şeyler söyleyeceğiz. Ama aslen şu dersimiz ya da şu dersimiz esnasında bu istigase meselesine girmemizin ana sebebi neydi? Bir tarafta istigase yahut da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden şefaat istemek nedir? Bir taraf diyor ki şirktir. Diğer taraf ne diyor? O caizdir, meşrudur, hatta mustahaptır, menduptur. Şimdi şirk diyenler bu tarafı ne diyorlar? Yani şirk olan bir şeyi meşrulaştırdıklarının ötürü, mustahap, mendup dediklerinin ötürü tekfir ediyorlar. Diyorlar ki siz kafirsiniz. Bu taraf bu tarafa ne diyor? Diyor ki siz yani aslen dinde var olan bir şeyi inkar ediyorsunuz, aşırılık yapıyorsunuz, siz tekfircisiniz, haricisiniz, vahabisiniz diyorlar. Şimdi biz bu iki zıt görüşün arasında hak nedir? Hak nerede? Ha yani bu müşkili çözmek, aslen halletmek için bu dersi yapıyoruz. Ya da bu istigase mevzusuna girdik. Ama bu dediğim gibi bu hulasayı inşallah gelecek haftaya yapacağız. Şu derste inşallah konumuz ne olacak? Yani İslam ulemasının sözleri bu konuda. Size de okuyacağım çok fazla söz değil ama temsili bir söz getirdim size. Yani İslam ulemasının bu konuda İslam ulemasının görüşünü temsil edecek. Yani İslam uleması demeyelim, yani hepsini elbette bu umumi bir ifade olur. Yani birçok İslam ulemasının görüşünü temsil eden bir söz sadece getirdim. O da kime ait? Muhyiddin Ebu Zekeriye en-Nevavi rahimullah. Hepinizin tanıdığı, bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği bir alim, allame. Diyor ki Ebu Zekeriye en-Nevavi rahimullah el-Mecmu'sunda, Mecmu Şirazi'nin Muhezzebine yaptığı bir şerhtir. O kitabında hac ahkamıyla alakalı konuşurken, tabi biliyorsunuz hac menasikinde, yani öyle artık adet oldu eskilerden beri, Hacı önce Mekke'ye varır. Mekke'de işte hac, yani ihramını yapar, tavafını yapar vesaire. Ondan sonra ne? Medine'ye gider. Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eder ve onun dahilinde Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret eder. Şimdi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret, nasıl ziyaret eder sözü esnasında, siyakında Nevevi Rahimullah şöyle bir şey diyor. Diyor ki, yani önce ne der? Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelir, ona selamlar. Selamlar. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a selam verir. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh'a geçer, ona selam verir. Sonra diyor ki ثُمَّ يَرْجُوا اِلَى مَوْقِهِ اِلَى مَوْقِفِ الْاَوَّلِ. Sonra ilk geldiği yere döner. Yani nereye? قُبَالَةِ وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yani Resul aleyhisselatü vesselamın tekrar hizasına gelir. Ve diyor ki وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. Ne eder? Kendisi için onu vesile kılar. Yani onunla tevessül yapar diyor Nevevi Rahimullah. Yani kabrin başına gelir, sonra Resul Aleyhisselatü Vesselam ile tevessül yapar. وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. Kendisi için Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile edinir. Yani kimi vesile ediniyor? Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı. Lakin diri mi, ölü mü? Ölü. Yani kabrinde yatan Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile ediniyor. وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ اِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ve onu ne eder? Onunla istişfada bulunur. Yani ne? Onu, ondan şefaat ister. Ondan Rabbi katında şefaatçi olmasını, kendisi için şefaatçi olmasını ister diyor. Bu İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimullah'ın sözleri. Aynen. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ مَا حَكَاءُ الْمَاوَرْدِ وَالْقَادِ أَبُوْ طَيِّبُ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَلَى الْاُطْبِيِّ مُسْتَخْسِنِينَ لَهُ. Ve bu konuda diyor, yani en güzel yapılacak olan şey, o kabir başında yani şey ettikten sonra, yani bu tevessül ve istişfada bulunduktan sonra El-Utbi kıssasına geçtiği şekil üzere, yani Resul Aleyhisselatü'nü methetmek, övmek ve ona bu orada duada bulunmak. Utbi kıssasını geçen hafta işledik. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. El-Utbi naklediyor ve diyor ki bir tane Arabi geldi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine, kabri başına, ona selam verdi. Sonra da Allah Subhanahu ve Taala'nın "Velau ennahum izzalemu enfusuhum ja'uka fastagfirullaha ve istagfir lahumur rasul la vecedullaha tawwaban rahima" ayetini okudu diyor. Sonra dedi ki diyor "Ve laqad ji'tuka mustagfiran min zunubi ve mustashfian bika ila rabbi" dedi diyor bu El-Utbi. Yani "Velau ennahum izzalemu enfusuhum" yer onlar kendi nefislerine zulmettikleri zaman, yani günah işledikleri zaman, sana gelip Allah Azze ve Celle istiğfar edip Resul de Aleyhisselatü Vesselam onlar için istiğfar etse, Allah Subhanahu ve Teala'yı tevbeleri çokça kabul eden ve merhametli olan olarak bulacaklardır ayetini okudu diyor bu Utbi kabir önünde. Ve dedi ki işte ben de ne? Ben de senden bağışlanmak için geldim ve seni şefaatçi kılmak için geldim. Kısa buydu, hatırlarsınız. Geçen hafta bunu beraber işledik. Diyor ki yani bu aynı bu kıssada olduğu gibi diyor, en güzeli bu şekilde söylemektir diyor. Ennevevi rahimullah. Bunu bir El-Mecmu meşhur yani fıkıh kitaplarından Şafii mezhebinde orada zikrediyor. Sonra yine El-İdahu fil menasik yani hac ahkamını zikrettiği, açmaya yani anlattığı bir kitapta da zikrediyor. Sonra çok meşhur El-Ezkar kitabı var. Zikirler kitabı. Türkçe tercümesi de var. O kitapta da geçiyor. Yani o kitap Türkçe tercüme edilmiştir. İsterseniz evde bakabilirsiniz. Resul Aleyhisselatü'nün kabrini ziyaret etme kısmında, onun siyakında böyle yapmak ziyaret adabındandır diyerek bunu getiriyor. Şimdi Nevevi Rahimullah bu meselede tek değil. Yalnız değil. Ben size sadece yani şu kısa zaman içinde ulaşabildiğim 4 mezhepte birkaç tane alim topladım. 4 mezhepte. Bunlar Hanefilerden Zeynuddin el-Kırmani Hicri 597'de vefat etmiştir. Sonra Abdullah bin Mahmud el-Museli 683'te Hicri tabi bu tarihlerle vefat etmiştir. Behauddin İbn-i Ziya 854'te, Kemaluddin İbn-i Humam 861'de, Rahmetullah Es-Sindi 993'te, Şehzade Abdurrahman bin Mahmud bin Süleyman 1078'de, Nizamuddin el-Belhi, bu da 12. asırda, Fetavel Hindiye vardır. Çok meşhur Hanefi mezhebinde. Son asırların meşhur fetva kitabı. o fetva kitabının kitabı hazırlayan heyetin reisidir. Nizamuddin el-Belhi. Bine kadar sadece alimleri topladım. Zaten binden sonra bu işler daha da çok görüldü. Dolayısıyla ben bine kadar sadece alimleri. Bu da yani birkaç, yani bunun daha fazla alimler var muhakkak. Yani Hanefi mezhebinde, diğer mezheplerde olsun. Ben sadece dediğim gibi kısa zamanda bunları toparlayabildim. Sonra Melikilerden Kadı İyad es-Sebti, Şifa kitabının müellifidir, meşhur. 544'te vefat etmiştir. Şihabuddin el-Karrafi, Furukun filan sahibi, yani usulde çok meşhurdur. Karrafi. 684'te vefat etmiştir. İbnül Haccel Abderi 737'de. İbnül Cüzey el-Kırnati 741. Burhanuddin İbnü Ferhun 799. Yahya el-Hattab el-Ruyani 995. Abdülvahid İbni Aşir 1040. Bunlar da Maliki alimleri. Maliki mezhebine müntesip olan alimler. Büyük alimler. Yani böyle ufak tefek köyde, kasabada yani yaşayan, kendisini Maliki mezhebine nispet eden alimler değil. Bunlar meşhur, yani telifat sahibi insanlar. Yani ümmet tarafından bilinen insanlar. Şafilerden Ebu Hamid el-Gazali 505'te vefat etmiştir. Sonra Muhyiddin el-Nevevi 676. Ebu'l-Yemen İbni Asakir 686'da vefat etmiştir. Şemsuddin el-Zehebi 748. Tacuddin el-Subki 771, Takiyüddin el-Hisni 829, Celaleddin el-Mahalli 864, Şihabuddin el-Kastelani 923, İbn-i Hacer el-Heytemi 974, Hatibe Şirbini 977, Şemsuddin el-Ramli 1040. Bunlar hepsi Şafii mezhebine müntesip olan alimler. Hanbelilerden açık ifadeyle, yani açıkça, açık ifadeyle sadece şu iki alime ulaşabildim. Yani onlarda da bu var, bu mesele, lakin yani bu kadar açık, yani kabir başında şöyle şöyle denilmesi gerekir şeklinde ifade etmiyorlar. Ama böyle ifade eden Muhammed el-Buhuti var. 1088'de vefat etmiştir. Ve İbrahim bin Ebu Bekir es-Salihi var. O da 1030'da vefat etmiştir. Bütün bu isimlerini saydım burada alimler, ki bunlar sadece bir kısmı. Dört mezhebe müntesip olan bütün bu alimler ne diyorlar? Şu yukarıda okuduğum, ibaresini okuduğum, Ennevi Rahim olan dediği sözün aynısını söylüyorlar. Aynısını. Yani ne? Hacca gidildiği zaman, Medine'ye varıldığında, kabir başında, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri başında, onunla tevessül edilir ve ondan şefaat talep edilir. Bu adaptandır, ziyaret adabındandır diyorlar bu alimler hepsi. Yani ben isterseniz kaynaklarını size verebilirim. Ha bu şimdi, bu bizim için çok garip değil. Yani böyle bir söz çok garip değil ama şimdi bir insana şöyle soru sorduğun zaman, ki karşı taraf dikkat ediniz böyle hitap ediyor. Yani bunun için bu dersi yapıyoruz. Dersi yapıyoruz ki sizin elinizde bir silah olsun. Yani karşı taraf size diyor ki, şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam kabrinden şefaat istemek, onu tevessül etme, onunla tevessül etmenin hükmü nedir? Diyeceksin ki şirktir. Sonra sana diyecek ki bak, yani pekala Ennevevi Rahimullah böyle diyor. Subki böyle diyor. Ezzehebi böyle diyor. Vesaire. Alimleri sana sayacak. Kadı İyad, yani senin Şifa kitabında tekfir bahsinde çokça naklettiğin Kadı İyad Rahimullah böyle diyor. Pekala şimdi sana göre bunlar da müşrik o zaman. Hatta bunlar daha da yoğun bir müşrik. Çünkü sadece bunlar sadece gidip yani şefaat istemek ya da vesile kılmak değil. Bunlar hatta bunun meşru olduğunu söylüyorlar. Hatta Müslümanlar buna teşvik ediyorlar. O zaman bunlar daha da büyük müşrik olması lazım. Daha yani katı müşrik olması lazım. Bu sefer ya sen diyeceksin ki evet. Diyeceksin evet. Onu diyemeyeceksin çünkü yani şimdi Nevevi gibi birisini Rahimullah'ı müşrik adetmek güç bir mesele. Ne edeceksin? Dona kalacaksın. Ne diyeceğini şaşıracaksın. Diyeceksin ki eyvah, biz acaba yanlış mı yapıyoruz? Acaba bizim akidemiz, gerçekliğimiz aşırı mıyız? Gerçekten biz tekfirci miyiz? Diye bu sefer kendi kendini sorgulamaya başlayacaksın. Zaten gaye bu. Zaten gaye bu. Yani bu konuda yani ciddi çalışmaları var. Adeta gece gündüz yani kitapların şeysinin içinde, gerçi şu zamanda bu işler kolay. Arama motorları var. Arama motorundan bir işte yesteşfi'u vesaire tevassele falan kelimelerini veriyorlar. Ondan sonra nerede geçiyorsa kelime hepsini zaten arama motoru veriyor. El muhim, şimdi biz Yani bu alimler pek hele şimdi, bu alimler şimdi şirke fetva mı veriyorlar? Şirke mi fetva veriyorlar? Veyahut da fetva verdikleri nedir? Veyahut da yani onların meşru olarak kabul ettikleri nedir? Bunu anlamak lazım. Bunu anlamak lazım ki yani bu meselelerde yanlış yapmamak için. Bir hani hak ehli olarak bidat ehli karşısında zayıf düşmemek için muhakkak, çünkü bizim mesuliyetimiz dini korumaktır. Sahih dini. Allah Azze ve Celle'nin Resul Aleyhisselatü Vesselam indirdiği dini muhafaza etmektir. Dolayısıyla bir elbette, iki yani hakkı himaye etmek, korumak, hafız etmek ve ikincisi meseleyi fehmetmek. Meseleyi fehmetmek, yani bu nedir bu? Şefaat isteme meselesi, tevessül meselesi, teberruk meselesi, istigase meselesi nedir yani bu? Nedir? Bunu anlamak lazım. Ha şimdi ulema rahimullah, yani bu alimler, Allah onların hepsini merhamet etsin. Bunlar şimdi niye pekala kabirden, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden şefaat istemek caizdir, işte vesile edilmek caizdir demişlerdir? Çünkü daha evvel bunu şey etmiştik, yani kısa ilk derste hatırlarsınız, bir istigase nedir yani? İstigase kelimesi lügatta ne manaya geliyor, şeriatta ne manaya geliyor, onun hakikati nedir? Bunun üzerine durmuştuk. Bu birinci mesele. İkincisi, şefaat istemenin ne olduğunu, mahiyeti, hakikati nedir? Tevessül yani vesile edilmenin mahiyeti nedir, hakikati nedir? Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Bunları ayırt edebilmek için elbette meseleleri yani bilmek lazım. Şimdi bu alimden fetva verdikleri nedir dikkat ederseniz? Şefaat istemek, vesile edilmek. Bunun caiz olduğunu söylüyor. Buna niye cevaz veriyorlar? Çünkü bu konuda şeriatta nakiller var. Yani bizim dinimizde bunun meşru olduğunu ifade eden nakiller var. Haberler var yani. Geçen hafta bu haberlerden kimisini okuduk. Burada mesela Nevevi de rahimullah sözünde o nakillerden birisine işaret ediyor. Utbi kıssasına işaret ediyor. Utbi. O deminden şey ettiğimi söyledim ben. Utbi otururken, bu bir şahıs. Bu meçhul bir adam değil. Yani bu maruf birisi. Künyesi Ebu Abdurrahman'dır. İsmi Muhammed bin Ubeydullah bin Amr. Muhammed bin Ubeydullah bin Amr'dır. Kendisi Basralıdır. 228'de vefat etmiştir. Yani malum bir şahsiyet. Lakin ne ulema onun hakkında ne tecrih ne de tadilde bulunmuyor. Yani ne güvenilir demişlerdir, ne de güvenilir değildir demişlerdir. Yani ne cerh etmişler ne de tadil etmişler. Böyle bir raviye hadis imamları meçhulul hal derler. Yani ne olduğu belli değil. Yani haberi alınacak bir adam mıdır, yoksa haberi reddedilecek bir adam mıdır? Belli değildir demişlerdir. Meçhul haldir. Ha bu nedir? Böyle bir ravi o senette nedir? İllettir. Bir illettir. Yani o senedin müşkil bir senet olmasına sebep olur. Ama ne? Mahfidir. Yani herkes bunu ilk bakışta anlayamaz. Dolayısıyla yani birincisi o kıssa meçhulul hal olan birisi tarafından aktarılmış. Arabi geliyor. Bir tane Arabi geliyor. Arabi kimdir? Meçhul. Bu kimdir bu Arabi? Bu da bilinmiyor. Bunu ulema yani hadis imamları ne etmişler? Böyle bir haberi kabul etmemişlerdir. Çünkü hadisin yani özellikle böyle bir bahiste. Yani bu Allah'tan başkasından dua etme meselesi. Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'tan başkasından talep etmek. Allah'tan başkasına nida etmek. Yani bu dinin esası meselelerindendir. Hatta hatırlarsanız beşeriyat içerisinde İlk şirkin vaki olmasına sebep neydi demiştik? Salihlere gösterilen aşırı tazim. Aşırı tazimden ötürü yani şirk insanlık arasında ortaya çıkmıştır. Şimdi böyle bir mesele yani. Doğru yani şirkin yani temelini atan, tevhidi yani zemininden yok eden bir meselede senin delil getireceğin yani haber muhakkak ne olması lazım? Sahih olması lazım. Sabit olması lazım. Yani onun ne senedinde ne metninde bir kapalılık olmaması gerekiyor. Yani bir kusur olmaması lazım. Bu tip rivayetleri sen aslen dinde sabit olan, yani dinin külliyatına işte esasen asıllarına muhalif olmayan meselelere sen delil getirebilirsin. Yani o zaman bu tip kusurlar bu haberi reddetmeye gerektiren bir sebep olmaz. Çünkü zaten yani senin bu haberi delil getirdiğin mevzu zaten dinde kabul edilmiş bir mesele. Sen o zaman böyle bir meseleye böyle bu tip haberleri deli getirmen bu çok büyük yani büyük bir mesele olmaz. Ama dinin aslına zıt olan yani dinin esasına zıt olan bir meselede yani kusurlu olan bir haberi deli getirmen bu makbul değildir. Ha şimdi ulema pekala o zaman niye bunu almışlar diyeceksin. Yani senin anladığını kocaman Muhyiddin el-Nevevi rahimullah anlamamış mı? Veyahut da isimlerini zikrettiğim diğerleri anlamamışlar mı diyeceksin. İşte bu mesele yani haberlerin ulaşma meselesinde ve senette var olan ravilerin değerlendirilmesiyle alakalı mesele. Şimdi el-Utbi mesela yani ne? Meçhulul hal diyoruz. Meçhulul hal olması bir kimisi için o hadisin yani o hadisin senedinde bir kusur var ediyor yani oluşturuyor. Ama başka bir muhaddis için ya da başka bir alim için o bir kusur oluşturmuyor. Çünkü maruf bir adam. Yani kim olduğu belli. Hakkında cerh yok. Yani kimse tecrih etmemiş. O zaman kimse tecrih etmemişse o zaman diyorlar ki asıl olan adalettir. O zaman adildir. Yani Hanefilerin hadis usulünde izledikleri yol böyle. O zaman ne oluyor? Yani eğer kimse tecrih, yani kimse onu kötülememişse, kimse onu zayıf dememişse hadis imamlarından o zaman makbul bir ravidir. E bu da öyledir. O zaman ne bu? Yani bu hadisin senedinde problem yok. Ha pekala bu meçhul olan kimdir diye sorulduğunda işte Seyf İbn-i Amr-ı Temimi bunun Bilal bin Harif el-Muzeni olduğunu söylüyor. Sahabe radıyallahu anhu. Yani bu kabrin başına gelip kabirde işte ben sana bağışlanmak için geldim, senden şefaat istemek için geldim diyenin Bilal bin Harif radıyallahu anhu olduğunu söylüyor. Böyle olunca o zaman sahabe yapmış oluyor. Sahabe yapmış oluyor. O zaman bu bir delil oluyor elbette. Lakin Seyf İbn-i Amr et-Temimi denilen şahıs bu hadis imamların ittifakıyla zayıf bir ravi, hatta yalancılıkla itham edilen, hatta zındıklıkla itham edilen bir ravi. Dolayısıyla böyle bir adamın rivayeti zaten kabul edilmez. Dolayısıyla görüyorsunuz yani haberi nakleden raviler sebebiyle ulema arasında haberin kabulü noktasında değişik görüşler var olabiliyor. Kimisi o haberi delil olarak kabul edebiliyor, kimisi o haberi delil olarak kabul etmeyebiliyor. Bu mesele de böyle. Bu ayetle alakalı Nisa suresi 64. ayet. Ayetin tefsirinde bakarsanız yani bu tefsirlerin ekserinde İbn Kethir'in tefsirinde olsun, Kurtubi'nin tefsirinde olsun vesaire diğer tefsirlere baktığınız zaman bu kıssayı orada getirirler. Yani bu ayetin tefsirinde. Yani müfessirler bunu nakletmiş. İşte bir yani mesela değişik mezhepleri olan fakihler bu kıssayı nakletmişler. Yani zikretmişler. Bundan ötürü bu kıssa ne olmuş? Meşhur olmuş. Tabii meşhur olması onun sayı olmasını gerektirmiyor. Ama bazıları için yani bir haberin meşhur olması kafi geliyor. Ondan sonra bunu delil gösterebiliyorlar. Yine başka bir kıssa, başka bir olaya geçenler şey ettiğim, bahsettiğim Melike'd-Dar'ın rivayeti. Melike'd-Dar diyor işte Ömer radıyallahu'nun döneminde bir kıtlık oldu. Ve bu kıtlıkta işte biri geldi ve Resul Aleyhisselatü'nün kabrine geldi dedi ki Ya Resulallah istesqili ummetik fe innum kad heleku. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yağmur için dua et. Zira senin ümmetin helak oldu. Diye böyle birisi geldi. Bunu naklediyor Melike'd-Dar. Hatta bunun akabinde rüya görüyor ve diyor ki işte git diyor Ömer'e söyle. O zaman Ömer radıyallahu halife. Git Ömer'e söyle radıyallahu anhu'ya. De ki işte yağmur yağacaktır. Yani bu istiskanın neticesinde yani delil bu yönde yani bu şekilde delil getiriyorlar. Bu istiskanın neticesinde Allah Azze ve Celle yağmuru yağdırıyor. Kimin hürmetine? Resul Aleyhisselatü'nün hürmetine. Yani orada kabir başında Resul Aleyhisselatü'nün dua ettiğinden ötürü istiskada yani yağmur talebinde yağmur yağması için dua etmesini talep ettiğinden ötürü Allah Azze ve Celle yağmur yağdırıyor. Şimdi bu haberde Melike'd-Dar mesela. Melike'd-Dar bu tabiinden birisi. Yani Ömer radıyallahu anh'ın döneminde haznedarlık yapmış olan birisidir. Şimdi tabi tabiinden olma hasebiyle. Yani nasıl delil getiriyorlar? Diyorlar ki şimdi Ömer radıyallahu anh'ı onu hazinesinin başına mesul kılmış. Pekala adaletsiz birini mi mesul kıldı? Güvenilir olmayan bir adamı mı hazinenin başına mesul kıldı? Elbette bu güvenilir birisiydi. Hatta meçhul birisi de değil. İmam Bukhari rahimullah tarihinde aynı kıssayı nakleder ama o son kısımları yani bu ilk kısımlarıyla değil Yani şu benim şimdi anlattığım kısmıyla değil, son kısmıyla sadece aktarır. Ama onun Malik bin İyad Eddar ismini verir. Yani şeysini, babasının ismi Malik bin İyad Eddar. Yani bilinmeyen bir şahsiyet değil. Ama yine başka yani hadis imamları, İbn-i Ebu Hatim gibi, El-Mervezi gibi, Rahimullah, bunlar bunun meçhulül hali olduğunu söylemişlerdi. Yani yine onun hakkında ne bir cerh var ne bir tadil var. Mesele ne? Yani bu bahiste, yani şöyle bu kadar mühim olan bir bahiste, yani istigase bahsında yahut da ölülden talep et, bir şey talep etme bahsında bu kusurlu, yani kusuru var olan bir rivayeti delil getirmek. Mesele bu ha. Yani bu hadis imamların inkar ettiği, kabul etmedikleri böyle bir mühim bir meselede bu tür müşkil rivayetleri delil göstermek. Ama yine hani bu alimler niye bunu, yani böyle bir görüşe varmışlar? Çünkü bu rivayeti kabul etmişlerdir. Demişlerdir ki bu rivayet sahih bir rivayet. Çünkü Malik-ü'd-Dar tabiindendir. Ondan nakleden Ebu Salih diye bir ravi ki sikadır. Ondan rivayet eden Amaş'tır. Amaş sika imam birisidir. Senet sahih. Dolayısıyla bu istiska, bu son olarak zikrettiğim habere bir kişinin gelip de kendisini kabrin, Resul Aleyhisselam'ın kabrinin önüne atıyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et ki bize yağmur yağdırsın. Çünkü ümmetin helak oldu. Bu ifade. İfade bu. Bunu diyor. Bu haberi İbn Hacer Rahimullah Fethül Bari'sine diyor ki İbn Ebu Şeybe sahih bir senetle rivayet etmiştir bu kıssayı. Bak İbn Hacer El Askalani Rahimullah Fethül Bari'sinde İbn Ebu Şeybe Rahimullah sahih senetle rivayet etmiştir diyor. İbn Kesir Rahimullah sahih senedi sahihtir diyor. Bu haberin senedi sahihtir diyor. Şimdi demek ki ne, yani bazı alimler bu kıssayı sahih kabul etmişler. Seneden, yani isnadı sahihtir demişlerdir. Çünkü zahirine baktığın zaman senedinde bir kusur yok. Ama ne, bazı muhaddisler işte o Malik-ü'd-Dar'ın meçhulül hal olması sebebiyle demişlerdir ki yani bu birincisi yani bu bir kusur, yani bir illet. İkincisi Ebu Salih de Malik-ü'd-Dar'dan işitti mi işitmedi mi sabit değil. Yani bunların hepsi haberlerin değerlendirilmesinde çok önemli meseleler. Yani bunu da bilmelisiniz. Yani bir de bunu duyun diye anlatıyorum. Yani bir haberin sahih olduğunu ya da zayıf olduğunu, delil olduğunu, delil olmadığını tayin etmek o kadar basit bir mesele değil yani. Aynı zamanda diyorlar ki Ebu Salih, yani ikinci ravi, yani Malik-ü'd-Dar'ın asıl raviden doğrudan işitmiş midir, işitmemiş midir? Bu da malum değil. Yani bu sabit değil. Dolayısıyla bu da yine bir illet. Yani ne? Bu haberde kusurlar var eden sebepler. Dolayısıyla hadis imamları yine ne? Bu rivayete de, yani bu habere de itimat etmemişlerdir. Özellikle bu kadar mühim olan bir bapta bunu delil olarak kabul etmemişlerdir. Demek istediğim şu, bahsi geçen alimler şefaat, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam kabrine şefaat istemenin yahut da onu vesile kılmanın caiz olduğunu söylemelerinin sebebi işte bu tip nakiller. Bu tür rivayetler, nakiller, haberlerden ötürü onlar diyorlar işte şefaat istemek caiz değil, tevessül yapmak caiz değil. Çünkü sabit diyorlar, yani onların indinde sabit olduğu için. Onlara göre sabit olduğu için buna cevaz veriyorlar. Ama aynı alimler mesela Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini meshetmek, kabrini öpmek gibi şeyleri cevaz vermezler. Ve derler ki çünkü bu konuda bir nakil yok. Hatta dinde var olan nakiller bunun caiz olmadığını gösteriyor derler. O zaman demek ki yani şimdi yine biraz geri alırsak, hani o bidatçı sana gelip dediği zaman ne oldu? Hani şirkti? Bak Nevevi Rahimullah şirk değildir diyor. Yani caiz, yani şefaat edin diyor. Vesile kılın diyor. Er-Ramli böyle diyor. Es-Subki böyle diyor. Ez-Zehebi böyle diyor vesaire. Ne oldu şimdi? Şimdi bunlar müşrik mi oldu? O zaman diyeceksin ki bizim bu konuda bahsimiz şirk mi değil mi meselesi değil. Yani şurada yani sizin bahsettiğiniz Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden şefaat istemek, onu vesile edinmek şirk midir değil midir meselesi değil. Bizim meselemiz bu dinde sabit midir değil midir, bunu tartışalım. Bu sabit midir değil midir? Bizim tartışacağımız mesele budur. Yoksa bu şirk midir değil midir meselesi değil. Ki yani bu alimler de yani istigaseye cevaz vermiyorlar. Dikkat edin. Hani demiştik ki istigase başka bir şey. İnşallah gelecek hafta bunu biraz daha açacağız. Ama istigase başka bir şeydir. Şefaat istemek başka bir şeydir. Vesile edilmek başka bir şeydir. Teberrük başka bir şeydir. Bunlar her biri kendi başına farklılıklar arz eden taleplerdir. Yani her biri bir nida, her biri bir istek, bir talep. Ama her biri kendi başına hususiyetleri vardır. Aynı değiller. Ama hepsini bir kefeye attığın zaman o zaman istigase teşeffü oluyor. Teşeffü de tevessül oluyor. Teberruk de istigase oluyor. Her şey birbirine karışıyor. O zaman ne oluyor? Bu sefer istigase dinen meşru oluyor kimilerine göre. Ki istigase dinen meşru değildir. Ölülerle istigase en basit haliyle yani duruş şeysine göre, keyfiyetine, mahiyetine göre en basit haliyle bidattır ve şirkul ekberdir. İstigase. İstigase meselesi ayrı bir meseledir. Teşeffü ve tevessül meselesi ayrı meselelerdir. Dolayısıyla bu alimlerin sözleri zaten bizim şirk olarak yani şirkul ekber çerçevesi içinde değerlendirdiğimiz talep, nida etme şeysi zaten çerçevesinde değil. Ki biz bu alimlerin şirklerini konuşalım ya da konuşmayalım. Hiçbir İslam alimi şu isimlerini zikrettiğim alimleri şirke nispet etmemiştir ya da tekfir etmemişlerdir. Allah'a sığınırız böyle bir şey yapmaktan. Bunlar yani şu isimleri geçen bütün alimler ümmete hizmet etmiş, çok büyük faydaları olmuş. Her biri yani bizi bine katlayan insanlar. Allah Azze ve Celle onların mekanlarını cennet kılsın. Ama ne? Tabii ki yani beşer hata yapmak beşere mahsustur. Dolayısıyla her beşer yani alim de olsa en büyük alim de olsa hataları vardır. Sonra dedim ki bu alimleri zikretmemi ya da Ebu Zekir el-Nevvi Rahimullah'ın sözünü harfiyen size okudum. Diğer alimlerin de isimlerini sadece saydım. Onların da sözleri ona benzer. Yani şimdi hepsinin sözlerini teker teker geçsek şu ders de kafi gelmez ve bundan sonra gelen dersler de kafi gelmez. Ama ben özellikle İslam uleması içinde dört ismin üzerinde durmak istiyorum. Siz de tahmin etmişsinizdir dört isim kimdir. Çünkü bunlar yani ümmetin herhangi bir şekilde kendisine nispet ettiği, birine nispet ettiği dört isimdir. Bunlar da yani insanlar indinde kalplerinde yer edinmiş ve hüccet olan şahsiyetlerdir. Bunlar yani dört mezhep imamları elbette.